Markos 4, ilk 9 ayet. Orada biliyorsunuz Rabbimizin ilk benzetmesi üzerinde durmuştum. Ve konu geniş olduğu için bitirmem mümkün olmadı değerli kardeşler. Şimdi çok kısa bir şekilde böyle hızlı bir şekilde üzerinden geçerek kısa bir özet verdikten sonra kaldığım yerden devam edeceğim değerli kardeşler. Şimdi Rabbimiz bu dördüncü bölümde konuya açıklık getirebilmek için Markos 4 ilk 9 ayette konuya açıklık getirebilmek için 3 ayrı simge yani 3 farklı benzetme üzerinde duruyor. Neydi onlar? 9 ayete baktığımız zaman birincisi tohumdu. Bunun üzerinde durduk. Geniş bir şekilde bunu açıklamaya çalıştık. İkincisi tohum eken ekinciden söz ediyor değil mi? İlk 9 ayette. Üçüncüsü nedir? 4 ayrı değişik topraktan söz ediyor. Ve tabii ki asıl benim üzerinde durmak istediğim bu 4 ayrı toprak üzerinde çok geniş bir şekilde duracağım. Şimdi tohum dendiğinde tohumu açıklamaya çalışırken ne dedik? Tohum Rabbin sözünü simgeliyor dedik. Yani günümüze kadar hiç değişmeden ama değiştirerek 2000 yıldan beri birçok canlıların yüreklerinde iş görerek onların kurtuluşlarına, yeniden doğuşlarına aracı olarak günümüze kadar ulaşmış olan Tanrı sözünü simgelediğini söylemiştim. Şimdi dedim ki hatırlarsanız tohum dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Çok küçücük bir tanecik. Birçok şeyin tohumu var değil mi? Minicik minicik olan tohumlar bakıldığında hiçbir anlam veremiyoruz. Hiçbir anlam taşımıyor. Kupkuru bir tanecik ama bu tanecik toprakla bütünleştiği zaman yani toprakla özdeş olduğu zaman bir bütün olduğu zaman ne oluyor? İçinde barındırdığı o özel gücü ortaya çıktığını müthiş bir şekilde görebiliyoruz dedim. Değil mi değerli kardeşler? Evet. Şimdi tohum bu kadar güçlü ise bu tohumdan da daha güçlü olan elimizde var olan Tanrı'nın sözü de yüreklere düştüğünde harekete geçerek olağanüstü bir şekilde insanın yeniden doğmasını sağlıyor. Hatta dedim ki bugün bana sorsanız en büyük mucize nedir? Recep'in yeniden doğmasıdır. Özlem'in yeniden doğmasıdır. İsmet'in yeniden doğmasıdır. Songül'ün yeniden doğmasıdır. En büyük mucize budur. Başka bir mucizenin ardından koşmamıza gerek yok aslında. En büyük mucize bir insanın yeniden doğmasıdır değerli kardeşler. Bunu sağlayan nedir? İşte elimizde mevcut olan, hiç değişmeyen ama değiştiren Tanrı'nın sözü. Sadece bunu mu yapıyor? Bakıyoruz ki yeniden doğmamızı sağladıktan sonra hiç aklımızın ucundan geçiremediğimiz kişileri harika bir şekilde, etkin bir şekilde, verimli bir şekilde ne yapıyor? Kullanıyor. Tıpkı Pavlos gibi demiştik. Bir numaralı Mesih düşmanı. İsa'ya iman edenleri cezaevine atan, attıran, eziyet eden bu kişiyi Tanrı olağanüstü bir şekilde kurtuluşunu sağlıyor ve etkin bir şekilde ne yapıyor? Kullanıyor. Birçok örneklerle kutsal kitap bunlarla dolu değerli kardeşler. Demek ki bizim Rab İsa Mesih'te bir selvi ağacı gibi kök salmamızı ve gelişerek, büyüyerek etkin bir şekilde varlığımızı sürdürmemizi sağlayan Tanrı'nın değişmeyen ve değiştiren sözü değerli kardeşler. O açıdan Yeremia'dan bir ayet okumuştum. Hatırlamanız açısından Yeremia 15. bölümde 16. ayette şöyle bir ifade yer alıyordu. Sözlerini buldum ve onları yedim. Hatta dedim ki burada yemek sözü çok önemli. Yuttum demiyor, yedim diyor. Yemek okuduğunu, öğrendiğini özümlemek demek, sindirmek demek ve sindirdiğini, özümlediğini hayatına sokmak demek. Ama biz yutmuyoruz. Yuttuğumuzda bir anlam ifade etmiyor. Sindirim ağızda başlıyor. Çiğniyoruz ve onun mideye indiriyoruz, sindirime kazandırıyoruz ve sonrasında ne oluyor? Ve bedenimizin birçok noktalarına ulaşıyor Tanrı'nın sözü. Aynı şekilde sevgili kardeşler, Rabbin sözü de böyle. Sözlerini buldum, onları yedim ve ne diyor? Sonuç ne? Harika. Bana teselli ve sevinç oldu. O zaman şöyle söyleyelim. Teselli eden Rabbin diri sözüdür. Bizi sevindiren Rabbin değişmeyen, değiştiren sözüdür. Sevinç, teselli Rabbin sözünden geliyor değerli kardeşler. Onun için 2. Timoteus 3.16'da kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir. Öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Şimdi Petrus'ta da bir örnek verdik. Petrus da bu gerçeği çok iyi kavramıştı ve şu sözlerle doğruluyordu. 1. Petrus mektubu, Petrus'un ilk mektubu şöyle diyor. Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Demek ki bizi eğiten, yeniden doğmamızı sağlayan, gelişmemizi sağlayan, sonrasında da bize yol gösteren, aracılık eden Rabbimizin diri sözü sevgili kardeşler. Onun için şu soruyu sormuştum sizlere, hatırlayın. Tanrı'nın sözüyle aramız nasıl? Öyle bir soru sormuştum hatırlarsanız. Yani her gün yeterli zaman ayırabiliyor muyuz Tanrı sözüne? Çünkü doğruluk konusunda eğiten, iman yaşamını köklü kılan, sağlıklı kılan buysa o zaman onunla olan ilişkimiz de sağlıklı noktada olması gerekiyor. Ve böyle bir kişi, eğer Tanrı sözüne yakın yürüyen kişi, Rabbin sözüyle bütünleşmiş kişi için Mezmur 1 ayet 3'te ne diyordu? Mezmur 1 ayet 3. Böyle kişi, yani nasıl kişi? Rabbin sözüne yakın yürüyen kişi. Rabbin sözünü okuyan, benimseyen, hayatına sokan kişi akar sular yanına dikilmiş ağaca benzer. Diyor ki yaprağı hiç solmaz. Ya neden acaba yaprağı hiç solmaz? Çünkü suya yakın olduğu için. Doğru mu? O zaman su neyi simgeliyor demiştik? Tanrı'nın sözünü simgeliyor. O zaman biz söze yakınsak, Rabb'e yakınız ve ne oluyor? Yakın olmuş olduğumuz için de ne yapıyoruz? Gelişme, büyüme, yani her an taze kalma imkanına kavuşmuş oluyoruz değerli kardeşler. Onun için Filipililere yazılan ikinci mektupta, Filipililere yazılan mektubun ikinci bölümünde 15. ayette 2.15'te yaşam sözüne sımsıkı sarılın diyor Pavlos. Sarılmak demek koltuk altında taşımak değil. Sarılmak demek kitaplıkta kutsal kitabın durması, çantada durması değil. Taşımak demek sözü hayatımıza sokmakla bağlantılı. Onun için hikmetli Süleyman da Sprüche mi oluyor Almancası? Hikmetli Süleyman 4. bölümde 21 ve 22. ayetlerde şöyle diyordu. 4, 21, 22. Aklından çıkmasın bunlar. Nedir? Tanrı'nın sözü aklından çıkmasın diyor. Onları demiyor aklında sakla. Yüreğinde sakla. Demek ki söz yüreğe inmesi lazım. Yani bütünleşmesi lazım. Özdeş olması lazım. Akılda kalan fazla bilgi bize bir faydası yok. O sözler, o bilgi, o kazanım yüreğe inmesi gerekiyor. Yüreğinde sakla. Çünkü onları bulan için yaşam, bedeni için şifadır bunlar diyor. Görebiliyor musunuz? Demek ki söz yüreğe indiğinde ve orada biçim almaya başladığında işte o zaman benim yüreğime şifa olması gerçekleşmiş oluyor değerli kardeşler. Ve şöyle tamamlamıştım. Bu yeryüzünde yıldızlar gibi parlamanın tek yolu var. O da nedir? Bu yeryüzünde yıldızlar gibi parlamanın tek bir yolu var. O da tohumdan söz ettik. Tohum Tanrı'nın sözüydü. O zaman yıldızlar gibi parlamanın ön koşulu ne? Rabbin sözü ışığında adımlarımızı atmak. Yıldız gibi parlamanın, ışık olabilmenin, üretmiyoruz ama ışık olabilmenin, başka yürekleri aydınlanmasını sağlayabilmenin ön koşulu senin Rabbin sözünde sadık bir şekilde yürüyor olman değerli kardeşler. Onun için hepimiz yüreğinde bunu sorsun. Böyle dedik, noktaladık. Kaldığımız yerden devam edelim şimdi. İkinci benzetme neydi? Simge neydi? Tohumu açıkladık. Tanrı'nın sözünün simgelerini söyledik. Ekinciydi. Peki ekinci neyi simgeliyor burada? Ekinci neyi simgeliyor değerli kardeşler? Ekinci Rabbimizin kendisini simgeliyor. Doğru mu? Ama sözü eken aynı zamanda bizleriz. Biz de söz ekiyoruz. Doğru mu? O zaman diyebilir miyiz? Her birimiz birer ekinciyiz. Yani sözü eken kişileriz diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Hiç çekinmeden söyleyebiliriz. Evet burada bize ekinci Rabbimizin kendisini açıklıyor. Ama bizler de açın bakın lütfen Korintoslar 3. bölümü, 1. Korintoslar mektubu 3. bölüm. 1. Korintoslar mektubu 3. bölüm 6. ayeti lütfen açın. Orada çok harika bir şekilde bize söylüyor. Ne diyor orada değerli kardeşler? Peki 3-9'u oku. 9.
Biz Tanrı'nın emektaşlarıyız.
Evet.
Sizler de Tanrı'nın tarlası, Tanrı'nın binasısınız.
Tamam. Bizler neyiz? Emektaş ne demek? Tanrı'nın işçileri, Mitarbeiter diyorlar ya. Mitarbeiter. Demek ki değerli kardeşler evet, usta Rabbimizin kendisi. Ama işçiler de bizleriz. Demek ki onun için bu söz bizim için geçerlidir. Rab sizi barıştırdı ama barıştırma görevini bizlere emanet etti. O zaman bizler de her birimiz birer ekinciyiz. Ama ekinci olmamıza rağmen ona karşın kesinlikle ve kesinlikle kimseyi biz Rab'be getiremeyiz. Ekiyoruz sözü, bu doğrudur. Ama sözün ekilmesinin dışında aslında bizim önde olan bir sorumluluğumuz yok değerli kardeşler bu yeryüzünde düşünecek olursak. Az önce ilk ayet olarak okuttuğum ayete baktığımız zaman tekrar 1. Korintoslar 3. bölümün 6. ayetine oraya baktığımız zaman orada ne okuduk? Ben ektim diyor. Pavlos öyle diyor. Ben ektim diyor. Apollos suladı. Peki büyüten kim? Tanrı'nın kendisi. O zaman diyebilir miyiz değerli kardeşler? Ekileni büyüten Tanrı'dır. Demek ki kişinin Rab'be gelmesini sağlayan Recep değil. Kişinin Rab'be gelmesini sağlayan Tanrı'nın kendisi. Yürekte iş gören kutsal ruh ve söz birlikte çalışarak kişinin yeniden doğmasını sağlıyor. Hamdolsun. Şimdi bu gerçek karşısında kendimize şu soruyu hemen soralım değerli kardeşler. Sözün gerçekten ekicisi miyim? Doğru mu? Bakın yüreklerinize. Herkes içinden yanıtını versin. Hangi oranda Rabbin sözünü ekiyoruz değerli kardeşler? Hangi oranda? Ya da ekme konusunda hangi noktadayız her birimiz? Kısa bir şekilde düşünün lütfen. Bulduğumuz, yakaladığımız fırsatları değerlendirebiliyor muyuz? Yoksa biliyorsunuz Rabbin sözünü paylaşmak için illa da oturup bir hazırlık yapmak gerekmiyor. Tanıklık da çok güzel bir imkan. Değerli kardeşler, Rab Ayşe'yi dolu dolu bereketlesin. Ve etkin bir şekilde onu gittiği yerde yararlı kılsın. Evet, konuşacağı kişilerin de yüreklerini güzel bir şekilde hazırlasın. Ama bizler Rabbin sözünü hangi oranda paylaşıyorum değerli kardeşler? Paylaşıyoruz. Bakın, bunu ben söylemiyorum ama Tanrı'nın sözü bu konuda bize müthiş şekilde önemli bir gerçeği önümüze koyuyor. Birinci Tarihler kitabı, birinci Tarihler kitabı, Kronik herhalde, birinci Tarihler kitabı, 16. bölüm, birinci Tarihler kitabı 16. bölüm, 24. ayet, birinci Tarihler kitabı 16, ayet 24. Ne diyor orada?
Görkemini uluslara, harikalarını bütün halklara anlattı.
Değil mi? Bir daha söyle. Onun izzetini diyor değil mi? Harikalarını.
Görkemini ya uluslara, harikalarını bütün halklara anlattı.
Anlatın diyor değil mi? Anlatın. Yani ilan edin. Şimdi şöyle bir ifade var mı? Tanrı'nın bütün harikalarını, bütün iyi işlerini, senin hayatında neler yaptıysa onları birileriyle paylaşmak iyidir. Paylaşmasan da olur. Böyle bir şey var mı burada? Bakın bir buyruk var, dikkat edin. Çok önemli bence bu. Bu bir buyruk. Yani ilan edin, açıklayın, yapın demesi bir buyruktur. O zaman bize verilen bir rica değil, Rabbin iyiliklerini uluslara demek, hiç ayrım yapmadan, kadın, erkek ayrımı yapmadan, millet, ulus ayrımı yapmadan bütün canlara iyi haberi götürmemiz gerekiyor. Rabbimizin yüceliğini, görkemini onlara anlatmamız gerekiyor değerli kardeşler. Tıpkı kim gibi? Tohumu toprağa eken ekinci gibi. Onun görevine tarlaya gidiyor, tohumu ekiyor. Recep'in görevine aynı şey. Rabbin sözünü eline alıp elde ettiği kazanımları, o Rabbin kendisinden elde ettiği değerleri gidip insanlara anlatmak, onlara paylaşmak ve ayrıca kabul edenleri, yeniden doğanların da ruhta gelişmelerine ön ayak olmak, katkı sağlamak değerli kardeşler. Biliyoruz ki biz anlatsak bile, paylaşsak bile herkes kabul etmiyor. Ama şöyle demiyor, kabul edenlere anlatın. Var mı bir ayrım? Yok. Demek ki onlar kabul etmemiş olsa da, bize karşı durmuş olsalar da, bize düşen sorumluluk sözü ekmeye devam etmek. Bu kadar açık, bu kadar net. Belki düşünebilirsiniz. Zaman zaman bana söylendiği için söylüyorum. Ya sen zaten bu işin içerisindesin Recep kardeş. Ekiyorsun tabii ki, yapıyorsun bunu. Ama ben bu işi iş olarak yapmadan önce yine yapıyordum aynı şekilde. Türkiye'de 9 sene, 10 sene yaptım bu işi. Buraya geldikten sonra yine yapmaya devam ettim. Değerli kardeşler. O zaman tekrar bize bir anımsatma olsun. Rabbin sözü evet önemli hayatımda. Okuyacağım, ondan besleneceğim. Büyüyebilmem için ona izin vereceğim ki bana destek versin. Ama büyüyüp gelişmekle kalmayacağım, öğrendiklerimi de başkalarına anlatacağım. Bize verilen sorumluluk bu değerli kardeşler. Onun için Romalılar 10. bölüm 17. ayet bunu şu şekilde onaylıyor. Romalılar 10 ayet 17. İman, haberi duymakla. Haberi duymak da Mesih'in sözü aracılığıyla olur. Çok önemli bir gerçek değil mi? İman haberi duymakla, haberi duymak da Mesih'in sözü aracılığıyla olur. Ama haberi duymak yeterli mi değerli kardeşler? Haberi duyurmak yeterli olmadığını da söylemek zorundayım değerli kardeşler. Yani haberi duyurmakla sınırlı olmadığını da bilmek zorundayız. Çünkü yüreğin ne durumda olduğu da çok ama çok önemli. Doğru mu? Kişiye Rabbin sözünü ulaştırabilirsin ama o kişinin yüreği ne durumda ise o yönde yanıt veriyor. Yani reaksiyon da, söze karşı olan reaksiyon da o yönde oluyor değerli kardeşler. Yani bir şekilde sadece kulak meselesi değil değerli kardeşler. Yürek meselesi olmuş olduğunu da açık bir yürekle bilmek zorundayız. Şimdi burada bize dört ayrı topraktan söz ediliyor. Şimdi burada dört ayrı toprak neyi açıklıyor bize? Dört ayrı çeşit yüreği aslında önümüze koyuyor. Dört ayrı toprak, dört ayrı çok farklı yüreklerden söz ediyor değerli kardeşler. Şimdi bizler sözü ekiyoruz. Eğer söz ekilmezse o zaman yüreğe söz ulaşmamış oluyor. Söz yüreğe ulaştırılmazsa o zaman bir özdeşleşme, bir bütünleşme olmuyor yürekle. Dolayısıyla da ne oluyor? Yeniden doğuş ya da o kişinin değişmesi mümkün olmuyor değerli kardeşler. İmkansız hale geliyor. Onun için ekmek zorunluluğu var. Tıpkı 8. ayette ifade ettiği gibi. Eğer bizler ekiyorsak Rab de kendi üzerine düşeni yapacaktır. Ne yapıyor? 8. ayette ne okuduk? Bazısı 30, bazısı 60, bazısı da 100 kat ürün veriyor diyor. Ama bir şeyi fark ediyor musunuz? Demiyor. Hepsi aynı oranda ürün veriyor. Hayır. O zaman diyebiliriz. Kişinin yüreği ne durumdaysa, yani kişi hangi oranda Rabbin sözüyle bütünleşmiş ise, özdeş olmuşsa, öğrendiklerini hayatına sokuyorsa o oranda, soktuğu oranda, Rabbin sözüyle birlikte yaşadığı oranda ürün hayatında görünüyor. Onun için bende belki 30, sende 60 oluyor, öbüründe 100 oluyor. Farklılık oluyor değerli kardeşler. Demek ki benim Rabbin sözüne verdiğim karşılık bence çok çok önemli. Aksi halde değerli kardeşler, İbraniler 4. bölümde ifade ettiği gibi bize hiçbir yarar getirmeyecektir. İbraniler 4 ayet 2. İkinci kısmı. 4. bölümün 2. ayeti ve 2. kısmı. Ne diyor? Duydukları sözü imanla birleştirmedikleri için bunun kendilerine bir yararı olmadı. Dikkat edebiliyor musunuz? Duydukları sözü imanla birleştirmedikleri için bunun kendilerine bir yararı olmadı. Yani Rabbin sözü ışığında hareket etmedikleri için, Rabbin sözü ışığında adımlarını atmadıkları için, onun için söyledim, yıldız gibi parlamanın, bu yeryüzünde ışıl ışıl parlamanın ön koşulu, Rabbin sözü ışığında yaşamaktır, adımlarımızı atmaktır değerli kardeşler. O açıdan gerektiği gibi hareket etmedikleri için o kişilere bir yarar sağlamadı. Demek ki sözün bir tılsım özelliği yok değerli kardeşler. İlerleme olabilmesi için sözü hayatımıza sokmamız gerekiyor. Hangi oranda sokuyorsak o oranda da ortaya ürün çıkıyor değerli kardeşler. Evet. Bizler söze yakın bir şekilde adımlarımızı atacağız. Söze göre hayatımızı yaşayacağız. Ama öbür taraftan da yüklendiğimiz sorumluluğu, ekme sorumluluğunu düzenli bir şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olacağız. Şimdi birinci noktamız tohumdan söz ettik. Etkinliğinden söz ettik. İkincisi ekinciden söz ettik. Üçüncüsü neydi? Toprak. Değil mi? İşte asıl üzerinde geniş bir şekilde durmam gereken nokta değerli kardeşler. Tohum dört farklı ayrı toprağa düşüyor ve sadece onlardan bir tanesi ürün veriyor. Dikkat edin. Yani dörtte üçü büyümüyor değerli kardeşler. Söz ekiliyor. Ama dörtte üçünde bir gelişme, bir büyüme yok. Peki sorun neydi? Sorun tohumda mıydı? Sorun ekilen sözde miydi? Ne diyorsunuz? Sorun tohumda değildi. Sorun neydi? Sorun toprağın durumu, yani yüreğin durumuydu. Yürek nasıl durumdaysa o şekilde yanıt verdi. Doğru mu? Demek ki sorun Tanrı sözünde değil. Söz üzerine düşeni yapıyor. Ama önemli olan senin yüreğin hangi noktada, ne durumda değerli kardeşler. Bu çok çok önemli. Sorunun topraktan kaynaklandığını görüyoruz. Demek ki tohumun toprağa düştükten sonraki süreci toprağın o anki durumuna bağlı. Demek ki toprağa düşüyor tohum, o süreç yani 30 kat mı verecek, hiç mi vermeyecek, 100 kat mı verecek, bu süreç içerisinde ki sonuç benim yüreğimin durumuna bağlı. Ne durumdaysam, hangi noktadaysam o şekilde verimli oluyorum, etkin oluyorum sevgili kardeşler. Onun için bunun sadece duymakla bağlantılı olmadığını söyledim. Çünkü sadece duymakla bağlantılı değil. Duyduğunu hayata sokmakla iç içe değerli kardeşler. Orada o zaman şöyle diyebiliriz. Aslında ortaya iki tane nokta çıkıyor. Bunlardan bir tanesi değerli kardeşler nasıl işittiğin, yani sözü sen nasıl bir yürekle işitiyorsun, söze nasıl bir yürekle yaklaşıyorsun, bu çok önemli. Şimdi kusura bakmayın, bunu taze olduğu için, uyduğu için söyleyeceğim. Ayşe tanıklık verecek değil mi? Onun için ben dedim Ayşe'nin yüreği hazırlasın da Rab, ama o kişinin yüreğini de hazırlasın. Toprak hazırlanması lazım. Çiftçi bile ne yapıyor? Önce toprağı hazırlıyor, doğru mu? Hazırlamadan tohumu ekiyor mu? Ekmiyor. Ama diyorum ki Rab o kişilerin yüreklerini hazırlasın. Şimdi o kişiler yüreklerini hazırlarlarsa o yönde eminim ki anlatılan, paylaşılan tanıklık yüreklerde ürüne dönüşecektir. Ben buna garanti veriyorum. Ama senin yüreğin hazır değilse, sen ya dinlemiş olmak için dinlersen, sıradan bir konuşma olarak da onu görürsen, o sözlerin sende hiçbir etkisi olmayacak sevgili kardeşler. Onun için dua edelim ki Rab o dinleyecek olan kişilerin de yüreklerini hazırlasın. Onun için nasıl işittiği çok önemli ve ikincisi de yüreğin durumuna göre tepki, gösterdiğin tepki bu kadar önemli. Demek ki nasıl işittiğin bir, ikincisi de ve işittiğin orandaki gösterdiğin tepki. İki nokta. Onun için her zaman yeri geldiği zaman vurgulamışımdır. Dinlemek işitmekten farklı demiştim. Hatırlıyor musunuz? Aylar öncesi burada yönlendirme yaparken söylemiştim. İbrahim o yoktu o zaman. İkisini birlikte yapmıştım. Yönlendirme olaraktan söylemiştim. İşitmek farklı demiştim değerli kardeşler. Dinlemek farklı. Demek ki Rabbin sözünü nasıl dinliyoruz? Rabbin sözünü nasıl okuyoruz? Nasıl bir yürekle okuyoruz? Rabbin sözüne nasıl bir yürekle yaklaşıyoruz sevgili kardeşler? Şimdi neden söylüyorum bunu? İşitmenin dinlemeden farklı olduğunu ya da dinlemenin işitmekten farklı olduğunu. Şimdi orta yaşlı evli bir çift, koca çılgına dönmüş vaziyette. Eşinden yakınıyor, eşinden dert yanıyor ve ev doktoruna gidiyor ve ev doktoruna içindeki o sıkıntıyı, o derdi ev doktoruna paylaşıyor ve diyor ki eşim çok inatçı. Kocası eşi için ölüyor. Eşim çok inatçı. Beni hiç işitmiyor. Hiç böyle dediğiniz dönemler oldu mu? Ve böyle bir sorunun olduğunu da hiç kabullenmiyor eşini suçlayaraktan. Hem inatçı hem de kendisine söylememe rağmen bu sorunu onda olduğunu, kendisinde olduğunu bir türlü kabul etmiyor. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum artık. Bana lütfen yol gösterir misin bu konuda? Ne yapmam gerekiyor? Nasıl yaklaşmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor ki eşim beni duysun? Doktor ona diyor ki, çok basit bir şekilde, eve git diyor. İçeriye girdiğinde, bu akşam yemek olarak ne var diye eşine seslen. Hepimizin yaptığı. Zaten içeriden bir girilden merhaba demeden bugün ne yaptın diyoruz. Bugün ne pişirdin, doğru mu? Şimdi bir erkek olaraktan söylüyorum. Eğer diyor ki yanıt vermezse, mutfağa biraz daha yaklaşarak aynı soruyu tekrarlayabilirsin. Eğer hala yanıt vermiyorsa sana, ona yaklaşıp kulağına hafifçe fısıldayarak, canım, söyle bakayım, bu akşam ne pişirdin? Adam büyük bir heyecanla, büyük bir sevinçle, yakaladım diyor, sorunu çözdüm diyor, biniyor arabasına, heyecanla evin yolunu tutuyor. Kapıya geliyor, kapıyı açıyor, içeriye girince mutfağa doğru, canım benim diyor, bugün ne pişirdin, bu akşam ne pişirdin? Ses yok. Biraz mis gibi kokular gelen mutfağa doğru ilerliyor. Tekrar söylüyor, canım söyle bakayım, bugün ne pişirdin? Ses gelmeyince, koku var, ses yok. Biraz daha yaklaşıyor, kapıdan içeriye bakıyor. Eşi gerçekten de orada bir şeylerle uğraşıyor. Yavaşça ayaklarının ucunda yürüyerekten kulağına uzanıyor. Canım, söyle bakayım ne pişiriyorsun bu akşam? Kadın birden bir bakıyor böyle, sinirli bir şekilde dönüyor suratına. Sana daha kaç defa söyleyeceğim diyor. Üç defadır spagetti, spagetti, spagetti diyorum. Dördüncü kez tekrar söylüyorum sana. Spagetti, spagetti, spagetti pişirdim. Adam sağır, farkında değil. Çok ilginç değil mi? Adam düşünüyor ki karısı duymuyor. Ama duymayan kendisi. O zaman kendi kendime şöyle bir soru soruyorum. Şunu diyebilir miyiz her birimiz? Rab Tanrımızı işitmediğimizden dolayı sorunlar içerisindeyiz. Başka bir ifadeyle sorunlarımızın olmasının temel nedeni Rabbi yeterince işitmemiş olmamız olabilir mi? Ha? Belki de hiç işitmiyoruz. Kafada başka başka düşüncelerle uğraşmış olduğumuz için, kafa başka şeylerle meşgul olduğu için belki Rabbi hiç işitmiyoruz. Acaba diyorum kendi kendime, bu nedenden dolayı mı her şeyi kendimiz halletmeye, sorunlara kendimiz çözümler üretmeye çalışıyoruz? O nedenle mi Rabbimiz acaba, açın o hani Markus 4. bölümdeyiz ya, acaba onun için mi Rab'a 9. ayette bakın ne diyor, şu sözleri kullanıyor. İşitecek kulağı olan işitsin. İlginç bir ifade değil mi? Acaba onun için mi Rab söylüyor bizlere de bugün? İşitecek kulağı olan işitsin. Demek ki kulak var. Doğru. Ama işitmiyor. Ya da işine geleni işitiyor. Değil mi? O da var. Ya da işine gelmeyeni dışarıda bırakıyor. Rabbimizin anlatmaya çalıştığı bu kısa anlatımda sorun Rab Tanrı'nın konuşmadığı değil değerli kardeşler. Rab konuşuyor mu? Kesinlikle konuşuyor. Okuduğun söz aracılığıyla konuşuyor. Dinlediğin vaazlar aracılığıyla konuşuyor. Doğru mu? Ama biz dinliyor muyuz? Sorun bu. Rab hamdolsun konuşuyor, konuşmaya da devam edecek hamdolsun. Ben bunu içinde yaşadığım bu yeryüzünde defalarca tanık oldum. Adama konuşuyorsun, adama anlatıyorsun, adam yüzüne bakıyor ama seni dinlemiyor, kafa bambaşka yerde. Hiç böyle olduğu oldu mu? Bazen eşimle benim de oldu. Konuşuyorum ya da o bana konuşuyor. Bazen fark ediyor kendisi, hey burada mısın diyor. Emin olun bazen kimse üzerine bir şey alınmasın ama Rabbin sözünü okuduğumuz zaman da okumuş olmak için bazen okuyoruz. Ya da Rabbin sözünü burada işitirken dün gördüğün rüyayla kafa meşgul. Ya da yaşadığın bir olaya kafa takılmış, iş yerinde yaşadığın bir olay var. O olaya kafa takılmış ve o olayla kafa meşgul. Şimdi kafa bir takım şeylerle meşgulken, boğuşurken nasıl olur da Rabbin sana bugün ne söyleyeceğini duyabilirsin? Nasıl? Mümkün mü bu? Hayır. Kafa bir takım şeylerle meşgulken, uğraşırken Rabbin sana ne söylediğini anlama mümkün değil sevgili kardeşler. Bunu özel bir şekilde vurgulamak istiyorum değerli kardeşler. Onun için hatırlayın, zaman ilerliyor ama belki bunu söylemek istiyorum. Hani hatırlarsanız Marta ve Meryem'den söz etmiştim sizlere. Hatırlıyor musunuz? Ve orada Marta ve Meryem'i paylaşırken sizlerle üç farklı dinlemeden söz ettim. Üç farklı şekilde dinlemekten söz ettim. Hatırlayabiliyor musunuz onları acaba? Çok çok önemli. Onun için diyorum yani dinlemek işitmekten farklı bir şey. Kesinlikle farklı bir şey. Değerli kardeşler. Bir tanesi neydi? Görünüşte dinleme. Sen buradasın. Bedenen buradasın. Ama kafa burada değil. Yani sanki ben bakıyorum sizlere, yanlış anlaşılmasın lütfen. Ya hepsi de dinliyor. Öyle bir görüntü var. Fiziki anlamda. Ama kafada bir takım şeyler var. O kafadaki bir takım şeylerle kafa meşgul. Aslında Rabbin sözüne odaklanmış değil. Görünüşte dinleme. İkincisi ne? Seçerek dinleme. Bu da enteresan, sıkça yapılan şey. Söylenenleri içinden seçerek alıyorsun. Bazılarını alıyorsun, işine geleni alıyorsun. İşine gelmeyeni dışarıda bırakıyorsun. Bir de üçüncüsü var, çok önemli. Aslında Rabbin bizden beklediği bu. Aktif dinleme var. Ne demek aktif dinleme sizce? Onu da açıkladım size. Bravo. Yani dinliyorsun. Dinlediğin üzerinde dediği gibi bir takım sorular soruyorsun. Neden? Niçin? Bunun benim için ne anlam ifade ediyor? Bu benim için ne anlam ifade ediyor? Ve bunun üzerinde düşünerek, kafa yorarak içindeki özü, yani senin için gerekli olan parçayı alıyorsun. Aldığını da içinde taşımıyorsun, sadece onu hayatına sokuyorsun. Aktif dinlemek aslında hepimizin hayatında olması gereken bir gerçek değerli kardeşler. Onun için gerçekten de bu konuda her birimizin ilerlemesi gerekiyor. Önemini ve gereğini bilerek. Gelin, belki bu ilk toprağı da söyleyerekten noktalayacağım. Çünkü epey derin konu. Bu dördüncü bölümdeki bu dört toprağı şimdi yavaş yavaş mercek altına almaya başlayalım. Ve orada dört ayrı toprak. Bir tanesi ne? Yol kenarı diyor. Yani yüzeyi çok sert bir toprak türü. İkincisi kayalık diyor. Yani üstte toprak var, aşağıda küçük küçük çakıllar var, taşlar var. Üçüncüsü dikenli toprak diyor. Ve dördüncüsü de yumuşak toprak türü. Yani tohuma en verimli, en uygun bir noktada olan toprak. Demek ki Rabbimiz kişinin nasıl bir yapı içerisinde olduğuna bakmıyor, yüreğine eğiliyor, yürekle ilgileniyor. Demek ki Rabbimiz kalıcı, etkili sözü aracılığıyla kişinin kendisiyle içten kopmaz, samimi bir bağla ilişki kurmak istiyor sevgili kardeşler. Şimdi böyle bir ilişkiyi kurmak isteyen Tanrı'nın önünde yüreğinin durumu nasıl? Şu anda nasıl bir yürekle buraya geldin? Ben buraya nasıl bir yürekle geldim? Sormamız gereken soru bu değerli kardeşler. Bakın, bu isteğe karşı toprak nasıl bir yanıt veriyor birlikte bakalım. Şimdi önce detaylara girmeden önce şunu söyleyeyim hızlı bir şekilde. Buradaki aslında üç toprak türü, yani sert toprak, kayalık toprak ve dikenli toprak iman etmeyen yürekleri bize açıklıyor. Dördüncüsü de iman etmiş olan yüreği açıklıyor. Ama buna karşın yine de bu üç ayrı toprak türü pratik açıdan bizler için de, hani iman eden kişiler için de, onlara da konuşan bir takım pratik düşünceler de içerisinde yer almakta. Ben bunları biraz öne çıkarmak isteyeceğim değerli kardeşler. Şimdi sert yüzeyli toprağa bakalım. Yani sert bir yüreğe sahip olan kişinin durumu. 15. ayete bakıyoruz. 4. bölüm 15. ayet. Markos 4 ayet 15. Özlem, bulduysan bir zahmet okuyabilir misin? 15. ayet.
Bazı insanlar sözün ekildiği yerde yol kenarına düşen tohumlara benzer. Bunlar sözü işitir işitmez şeytan gelir, yüreklerine ekilen sözü alır götürür.
Ha, bakın çok ilginç. Ne kadar güzel. Aslında bir şey söylememize gerek yok. O kadar güzel. Rabbin sözü, sorulan bu soruya Rabbin sözünün kendisi bize yanıt veriyor. Değerli kardeşler. Şimdi neden acaba ekilen tohum böyle bir yüzeye düştüğünde bütünleşmesi mümkün değil? Neden? Çok açık. Ne dedi burada? Yüzey sert. Yani yüzey sert olduğu için tohum yüzeyde kalıyor. Toprakla bir bütünleşme söz konusu değil. Yani toprakla kaynaşması, özdeş olması mümkün değil. Şimdi ben bunu düşündüğüm zaman pratik olarak aklıma şu geliyor. Hiç böyle dağlarda, tepelerde, çayırlarda, bayırlarda dolaştınız mı? Dolaştığınız dönemler oldu mu hiç? Dolaşırken genelde çayırlarda, bayırlarda böyle patika diyoruz biz, patika. Böyle dar yollar, küçük. Böyle baktığın zaman hatta onları bile uzaktan görmen mümkün. Yani baktığımız zaman onun üzerinden sürekli gidilip gelindiği için zemin sertleşmiş. Ve yağmur yağdığı zaman, bakın ben çok kez gördüm onu, yağmur o sert patika üzerinden aşağı doğru bir dere gibi aktığını görüyorsunuz. Ama çimende bunu görmüyorsun. Yani hemen yanında çimen var. Orada bir su akıntısı görmüyorsun. Ama o sert yüzeyde, o patika üzerinde suyun aşağı doğru aktığını görürsün. İçine alamaz durumda. Çünkü yüzey çok sert olmuş olduğu için sevgili kardeşler. Şimdi yürüyüp gelme olduğu için zemin sertleşiyor. Ve öyle bir yüzeye düşen tohum, tohumun filizlenmesi yani sürgün vermesi kesinlikle mümkün değil. Neden? Çünkü alacak, tohumu içine alacak yeterlilikte değil, yumuşaklıkta değil. Sert bir yüzey olmuş olduğu için değerli kardeşler. Şimdi ne diyor? Yüzeyde kalan tohumlar toprakla bütünleşmediği için ayetlerde ifade ettiği gibi kuşlar ne isim geliyor? Kötü olanı temsil ediyor kuşlar. Sert yüzeyde toprakla bütünleşmediği için, filizlenmediği için kuşlar geliyor, kötü olan geliyor, tohumu alıyor, kapıp gidiyor. Dördüncü ayette vurguladığı gibi. Kuşlar gelip bunları yedi diyor. Peki toprakla bütünleşseydi bunu yemesi mümkün mü? Hayır. Demek ki yüzeyde kaldığı için kuşlar bunu rahat bir şekilde yiyebiliyorlar. Demek ki bu tür kişileri şu şekilde açıklayabiliriz. Yol kenarına düşen tohumlar genelde kiliseye giden, yani kiliseye gelen öyle söyleyelim. Ama yeni doğuşu olmayan, Rab Tanrı ile yürümeye karar vermemiş kişileri simgeliyor. Değerli kardeşler. Yani biz genelde Alman kiliselerinde bunu görüyoruz değil mi? Geleneksel olarak yılda iki defa, üç defa bir doğuş bayramında, bir diriliş bayramında belirli günlerde kiliseye giden insanlar var. Ama Hristiyan ismini taşıyorlar, doğru mu? Burada bu sert yüreği, bu sert yüzeyi bunlar çok güzel açıklıyor aslında. Gelen ama yeniden doğuşu olmayan, Rab ile birlikte yürümeye karar vermemiş kişileri bize açıklıyor. Demek ki bu insanlar Rabbin sözünü onlarca belki yüzlerce kez duyuyorlar ama imanla birleşmediği için, yani kafada yüreğe inip bütünleşmediği için, sadece kafada bilgi olaraktan duyuyorlar ve bilgi kafada kalıyor. Ama yüreğe inip yürekle bütünleşmediği için hiçbir yararı olmuyor değerli kardeşler. Demek ki bu tür kişiler için Mesih'te olmak şudur. Bir felsefenin ardından gitmek gibi bir şey. Ya da bir derneğe üye olmak gibi bir şey değerli kardeşler. Adam gidiyor sanki bir derneğe gidiyormuş gibi gidiyor kiliseye geliyor. Yeri geldiğinde 3-5 kuruş atıyor ya da atmıyor. Derneğe gidip aylık aidat ödediği gibi. Doğru mu? Bu tür kişiler bunu bize açıklıyor. Demek ki anlatılan ruhsal gerçekler bu kişinin hoşuna gidiyor ama yüreğe inmiyor. Kafada bilgi olaraktan kalıyor sadece. Demek ki katılaşmış, nasırlaşmış yüreklerde tekrar o derinlere inip kök salabilmesi için değerli kardeşler bir şey yapılması gerekiyor değerli kardeşler. Ben gerçekten de bu koşmakta olduğum hizmet alanında birçok kişilerle karşılaştım. Kitap masasında yaptığım sohbetlerde ya da ikili sohbetlerde adama iyi haberi anlatıyorsun. Adam diyor ya ne fark eder canım, ha böyle gitmişsin, ha öyle gitmişsin, hepsi aynı yol diyor. Yani önemli olan hangisinden hoşlandığın, hangisi hoşuna gidiyorsa onu izle. Yani bir felsefe gibi, tamam mı? Anlatıyorsun ama adam yürek sert olduğu için, anlatabiliyor muyum? Senin anlattıklarını bir felsefe olarak, bir felsefik bilgi olaraktan alıyor, algılıyor ve kafasına koymaya çalışıyor değerli kardeşler. Ama kafasına koyduğu için kafada o düşüncelerle uğraşırken, o bir takım düşüncelerle boğuşurken ve şeytan da çok değişik taktiklerle yaklaşarak o ekilen sözü de ne yapıyor? Yüzey sert olduğu için alıp çekip gidiyor değerli kardeşler. Demek ki tekrar ürün getirebilmesi için o sert yüzeyin, bellemek diye bir şey duydunuz mu hiç? Bellemek, toprağı bellemek. Böyle sert bir kürek vardır. Üstüne basarsın, derine gider, kaldırırsın. Bir daha basarsın, derine gider, kaldırırsın. Bellemek. Aslında o sert yüzeyi yumuşatmak gerekiyor. Yani toprağı bellemek gerekiyor. Tıpkı çiftçi de toprağı kabarttığı gibi değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz bize bugün konuşuyor. Nasıl bir yürekle bugün buradasın? Eğer Rabbin sözünü almak için, Rabbin sözünden bir pay çıkarmak için bugün buradaysan, Rabbin sözü senin yüreğinde iş görecektir. Neden? Yürekle bütünleşmiş olduğu için. Ama değilse, eğer kafada kalacak sözler ise, hiç unutmayın, buraya geldiğimde, geçen hafta ne paylaştım diye sorduğumda, sizden tık diye bir ses bile gelmeyecektir. Ama eğer siz bu işittiğiniz sözü üzerinde düşünüp hayatınıza soktuğunuzda, kendinize mal ettiğinizde, o sizin hayatınızda ürüne dönüşeceği için burada anlatacağınız çok şeyler olacaktır.